Muhterem kardeşlerim, Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi ve feyzi hepimizin üzerine olsun. Günümüz bereketli, kalbimiz ve gönlümüz huzur ve saadetle dolsun inşallah. Sohbetimize teberrüken Peygamber Efendimizin, Ehl-i Beyt'in, Ashab-ı Kiram Hazeratı'nın ervah-ı tayyibelerine, Peygamberler silsilesinin aziz ruhlarına, Sadat-ı Kiram Hazeratı'nın ve şehitlerimizin ruhlarına, dinimizin, imanımızın, vatanımızın ve milletimizin muhafazasına vesile olması dua ve niyazıyla bir Fatiha-i Şerife, üç İhlas-ı Şerif okuyalım. Muhterem kardeşlerim, iyi dikilmiş bir elbise nasıl vücut güzelliğini daha çok gösterirse, iyi huylar da ruh güzelliğini ortaya çıkarır. İyi huyların başında ahde vefa gelir. Verdiği sözü yerine getirmek, yaptığı anlaşmaya sadık kalmak, bir zamanlar yaşadığı güzel günlerin hatırasına saygı duymak, insanın asaletini yansıtır. Ne yazık ki insanoğlu verdiği sözü çabuk unutur. Unuttuklarımızdan biri de Allah'a verdiğimiz sözdür. Hani bir zamanlar Hazreti Adem'in belindeydik, Rabbimiz bizi ortaya çıkardı ve hepimize birden ben sizin Rabbiniz değil miyim diye sordu. Biz de evet sen bizim Rabbimizsin diye onun kulu olduğumuzu belirttik. Kalu bela diye andığımız bu olayı hiç hatırlıyor muyuz? Allah'a o sözü verenler arasında Peygamber Efendimiz de vardı. Ama Efendimiz sözüne hep bağlı kaldı. Putperest bir toplumda yetiştiği halde putlara tapmadı. Putlar için verilen ziyafetlere katılmadı. Onlar için kesilen kurban etlerinden ağzına bir lokma bile koymadı. Peygamber olduktan sonra Allah'a verdiği söze daha çok bağlı kaldı. Ona kulluğunu göstermek için her fırsatta oruç tuttu, namaz kıldı. Bazı geceler saatlerce namaz kıldığı için ayaklarının şiştiği bile oldu. Muhterem kardeşlerim, bu sohbetimizde vefanın daha çok birbirimizle ilgili yanı üzerinde duracağız. Güzel geçmişi, hoş hatıraları unutmamaktan, o güzellikleri her zaman gönlümüzde yaşatmaktan söz edeceğiz. Ve bunun dışında yine bizi güzelleştiren bazı davranışlardan bahsedeceğiz. Rehberimiz Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz çeşitli zamanlarda vefakarlığın pek güzel örneklerini göstermiştir. Şimdi bunlardan birkaçını hatırlamaya çalışalım. Hatip İbni Ebi Belta adında bir sahabi vardı. Bedir gazvesine katılan Bedir'in diğer arslanları ile birlikte Allah tarafından övülen bir yiğitti. Uhud gazvesindeki yiğitliği unutulur gibi değildi. O gün Efendimizin mübarek dişinin kırıldığını görünce çok öfkelenmiş, bunu yapan kafiri arayıp bulmuş, kellesini Resul-i Ekrem'e getirmişti. Allah'ın Resulü Mısır kralına elçi olarak onu göndermiş, kralın Peygamber Efendimiz'e hediye ettiği Mariye'yi de o getirmişti. Mekke fethinden önceydi. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bir savaş hazırlığına başlamıştı. Bu savaşın Mekke'ye olacağını güvendiği birkaç kişiden başka hiç kimseye söylememişti. Onlardan biri de Hatip'ti. Ne yazık ki Hatip asla yapmaması gereken bir iş yaptı. Mekkelilerin ileri gelenlerine bir mektup yazdı. Allah'ın Resulü'nün gece karanlığı gibi korkunç, sel gibi bir orduyla onlara doğru gelmekte olduğunu, tek başına da kalsa Allah'ın onu muzaffer kılacağını, bunu ona Allah'ın vaat ettiğini yazdı. Ve Mekke'ye giden bir kadına verdi. Allah Teala durumu peygamberine bildirdi. O da birkaç sahabisini gönderip Mekke'ye gitmekte olan o kadının elinden mektubu alıp getirtti. Peygamber Efendimiz Hatıb'ı karşısına aldı ve ona niçin böyle davrandığını sordu. O da bunu kötü bir niyetle yapmadığını, Mekke'deki sahipsiz akrabalarını himaye etmek için bu yola başvurduğunu söyleyerek kendini savundu. Resulullah Efendimiz ona inandı, savunmasını kabul etti ve kendisini bağışladı. Fakat Hazreti Ömer bunun bir ihanet olduğunu, Hatıb'ın öldürülmesi gerektiğini ileri sürdü. Bunun üzerine sevgili Peygamberimiz onun bir Bedir gazisi olduğunu, Allah Teala'nın Bedir'de bulunanları övdüğünü ve onlara "Ey Bedir ehli, bundan böyle ne yaparsanız yapın, ben sizleri bağışlayacağım" buyurduğunu hatırlattı. Ayet-i Kerime karşısında Hazreti Ömer bir şey söyleyemedi. Allah'ın Resulü bu olayda Hazreti Ömer'e de, onun şahsında bize de vefakarlığın ne olduğunu öğretti. İnsan hata yapabilirdi. O hata büyük de olabilirdi. Ama bir zamanlar yapılan iyiliği asla unutmamak gerekirdi. İnsan Allah'ın cezalandırılmasını istediği bir suçu işlemediği sürece vefakarlık esaslarından faydalanmalıdır. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin sevgili eşi, zevcesi Hazreti Hatice'ye beslediği vefa duygusu pek emsalsizdi. Birlikte pek güzel günleri olmuştu. Annemiz hem sevgisiyle hem servetiyle her zaman eşinin arkasında olmuş, onun sevinciyle sevinmiş, derdiyle dertlenmişti. Peygamber aleyhisselamın ondan 15 yaş daha küçük olması aralarında bir problem meydana getirmemişti. Nebi-i Ekrem Efendimiz Hazreti Hatice validemiz vefat edip de Hazreti Ayşe ile evlendikten sonra bile Hatice annemizi dilinden hiç düşürmemiş, her fırsatta onunla olan güzel günlerini yad etmişti. O zamanlar Hazreti Ayşe çok gençti. Bir gün bu övgülerden iyice bunaldı ve "Sanki yeryüzünde hiç kadın yok da yalnız Hatice var" diye söylendi. İhtiyarlıktan dolayı ağzında diş kalmamış yaşlı bir kadının nesini anarsın bilmem ki. Allah onun yerine sana daha gencini, daha hayırlısını vermiştir diye onu kıskandığını açıkça gösterdi. Bunun üzerine Peygamber Efendimiz Hatice annemize beslediği sevgiyi, hasreti ve o eşsiz vefakarlığını şöyle dile getirdi. "Allah bana ondan daha hayırlısını vermemiştir. Herkes benim peygamberliğimi inkar ederken o bana iman etti. Herkes benim yalancı olduğumu iddia ederken o beni tasdik etti. Kimse bana bir şey vermezken o malını mülkünü benim emrime verdi. Üstelik Allah Teala bana ondan çocuklar nasip etti." Böyle diyerek geçmişte kalan güzellikleri bir daha yad etti. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Ebu Talip amcasının iyiliklerini de hiç unutmadı. Kendisini İslam düşmanlarına karşı korumak için gösterdiği fedakarlığı her fırsatta andı. Bütün çabalarına rağmen amcası İslamiyet'i kabul etmedi. Müslüman olmadan ölen kimsenin ahirette başına gelecek felaketleri düşündükçe Allah'ın Resulü çok huzursuz oldu ve amcasına Müslüman olması için bir daha ısrar etti. Fakat bütün gayretleri boşa gitti. Amcası için Allah'tan af dilemek istedi ama Allah Teala iman etmeden ölen kimse için bağışlanma dilenmeyeceğini belirtti. Tevbe suresi 113'te. Süt emme çağında ve sonrasında süt annesiyle, süt babasıyla ve süt kardeşleriyle geçen güzel günlerini de hiç unutmadı. Her geldiklerinde onlara değerli hediyeler ikram etti. Hatta kendilerini ayakta karşılayıp hırkasını onların altına serdi. Sadece onlara değil, Huneyn gazvesinde köylerinde süt emdiği bütün halka o eski günlerin hatırına büyük bir iyilikte bulundu. Maalesef onlar bu savaşın yapıldığı 8. yıla kadar Müslüman olmamışlardı. Huneyn Savaşı'na giderken o devrin adetlerine göre erkekleri cesaretlendirmek ve savaştan kaçmalarını önlemek için kabilenin bütün kadınlarını ve çocuklarını da savaş yapılan yere getirmişlerdi. Çetin bir savaş sonunda Müslümanlara yenildiler. Sonra Resul-i Ekrem Efendimiz'e geldiler. Çocukluk günlerinin hatırına esirleri serbest bırakmasını istediler. Peygamberimiz Aleyhisselam da ashabının rızasını alarak ve eşsiz bir vefa örneği göstererek kadın erkek 6000 esirin hepsini serbest bıraktı. Vefakarlık asil insanların özelliğidir. Peygamber ahlakına sahip kişilerin kumaşı has olanların yapabileceği bir yiğitliktir. Nebi-i Muhterem sallallahu aleyhi ve sellemin izinden gidenlerin sahip olması gereken güzel bir huyudur. Ne mutlu vefalılar defterinde kaydı olanlara. Muhterem kardeşlerim, insanın içindeki mal biriktirme, makam ve mevki elde etme hırsını aç kurtların haline benzeten, hatta onlardan daha tehlikeli bulan Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem veciz anlatımıyla meseleyi şöyle ifade etmektedir. Bir koyun sürüsünün içine salıverilmiş iki aç kurdun o sürüye verdiği zarar, mala ve mevkiye düşkün bir adamın dinine verdiği zarardan daha büyük değildir. Peygamberler Sultanı Efendimizin bu hadis-i şerifi ne zaman ve ne münasebetle söylediğini bilmekteyiz. Hicretin 7. yani miladi 628. yılda Hayber fethedilince Allah Resulü Hayber arazisini gaziler arasında taksim etmişti. Ashab-ı kiramdan varlıklı bir Müslüman olan Asım bin Adi ile kardeşi 100 kişinin hissesini satın almışlardı. Bunu duyan Efendimiz mal biriktirme hırsının fenalığını dile getiren bu hadisi şerifi söylemişti. Varlıklı mümin servetini Allah yolunda harcayacağı için güzel dinimiz zengin olmayı yasaklamamış ama mübah yollardan bile olsa aşırı mal biriktirme hırsını kötülemiştir. Çünkü mal biriktirme hırsı ömür servetini heder eder. Kısmetten ziyadesi olmayacağı gerçeğini unutturur. Şüphesiz Allah Teala herkesin rızkını takdir, taksim ve tayin etmiştir. Herkesin yiyeceği ve içeceği bellidir. Hal böyle olunca sınırlı ömrü Allah'ın rızasını elde edecek şekilde kullanmak yerine onu mirasçıların keyfi ve rahatı uğruna harcamak akıl kârı değildir. Zira insan dünyaya dünyalık biriktirmek için değil, ahiret azığı toplamak için gelmiştir. Biriktirme hırsı herkeste vardır. Akıllı insan bu hırsı ahiret azığı biriktirmek suretiyle tatmin eden kimsedir. Bu gerçeğe uygun hareket eden bir zatın ışıldayan yüzüne baktığımız zaman onun iç dünyasının ne kadar aydınlık olduğunu hemen fark ederiz. Böyle bir müminin huzur dolu gönlü içimizi ısıtır ve aydınlatır. Mal biriktirme hırsıyla gönül dünyası altüst olmuş kimsenin yüzünde ise kaygı, endişe ve tedirginlik görürüz. Onun yanında gönlümüze kasvet basar. Huzursuz ve tedirgin oluruz. Muhterem kardeşlerim, kader diye bir şey varsa mal biriktirme hırsı boş ve manasızdır. Herkes bir gün mutlaka ölecek ve kazandıklarını geride bırakacaksa mal biriktirme hırsıyla dünyaya sarılmak akıllı adamın yapacağı iş değildir. Dünyaya dört elle sarılanlar hiçbir zaman iyi mümin olamazlar. Dinin kendilerinden beklediği fedakarlığı ve feragatı gösteremez, paralarını Allah rızası için harcayamazlar. Bunlardan daha beteri ise haram yollardan zengin olanlar, başkalarının malını haksız şekilde ele geçirenler ve kazandıklarını yerli yerince sarf etmeyenlerdir. Bunların nefislerine cimrilik hakimdir. Peygamber Efendimiz ortaya koyduğu bir hayat ölçüsünde cimriliğin insan için felaket olduğunu şöyle belirtmiştir. Cimrilikten sakınınız. Zira cimrilik sizden önce yaşayan insanları birbirini boğazlamaya ve dokunulmaz haklarını çiğnemeye götürmek suretiyle perişan etmiştir. Bu hadis-i şerif Müslim'in sahihinde geçmektedir. Demek ki cimrilik denilen mal biriktirme hırsı kardeşlerim, insanı gözünü kırpmadan günah bataklığına daldırabilecek bir hastalıktır. Öyleyse mümin kendini cimrilikten kurtarmak zorundadır. Zira Allah'ın Resulü insanın kalbinde hem imanın hem de cimriliğin bulunamayacağını söylemiş, cimrilikten kendini koruması için Allah'a dua etmiştir. Yüce Rabbimiz de kendini nefsinin cimriliğinden koruyanlar kurtulmuştur buyurmak suretiyle Haşr suresi 9. ayeti kerimede cimriliğin insanın dünyasını ve ahiretini mahveden bir bela olduğuna dikkatimizi çekmiştir. Para kazanma hırsından daha tehlikelisi ise muhterem kardeşlerim makam ve mevki hırsıdır. Üstün mevkilerde görünme ve insanlara hükmetme zevki uğrunda cimrilerin bile para harcamaktan çekinmemesi mevki hırsının baştan çıkarıcılığını ortaya koymaktadır. İnsanlara üstten bakma, gururlanıp böbürlenme hazzının bazı kimselere ne kadar cazip geldiğini göstermektedir. Halbuki Allah Teala'nın cenneti yeryüzünde böbürlenmeyenlere vereceğini söylemesi, Kasas suresi 83'te, mevki hırsının ne kadar aşağılık bir duygu olduğunu anlatmaktadır. Abdurrahman İbni Semure Hazretleri, Mekke fethi sırasında Müslüman olmuş bir sahabidir. Bir defasında Resul-i Ekrem'den muhtemelen valilik, kaymakamlık gibi bir yöneticilik istemişti. Peygamberi Zişan ona şöyle hitap etti. Abdurrahman İbni Semure, kimseden yöneticilik görevi isteme. Zira bu görev sen istemeden verilirse Allah yardımcın olur. Eğer sen istediğin için verilirse Allah'tan yardım göremezsin. Bu hadis-i şerif Buhari ve Müslim'in sahihlerinde geçmektedir. Bu aziz sahabi Hazreti Osman devrine kadar hiçbir idari görev almadı. Sistan valiliğine tayin edildikten sonra pek değerli hizmetler gördü. Afganistan'ın baş şehri Kabil gibi yerlerin İslam hakimiyetine girmesini sağladı. Resulullah Efendimiz kendisine çok değer verdiği Ebu Zer el-Gıfari'nin aynı yöndeki isteğini de olumlu karşılamadı. Ona zayıf bir insan olduğunu hatırlatarak iki kişiye bile olsa sakın başkan olma buyurdu. Emaneti ehil olarak almayan ve üzerine düşeni yapmayanlar için yöneticiliğin kıyamet gününde bir rezillik ve pişmanlık olduğunu hatırlattı. Makam ve mevki elde etmenin hiç de özenilecek bir şey olmadığını belirtti. İnsanı makam ve mevkiyi cazip gösteren şey, daha iyi yiyip içme, daha güzel giyinip kuşanma, daha lüks arabalara binme, herkesin gidemeyeceği meclislerde bulunma, konuştuğu zaman sözünü dinletme, emir verdiği zaman baş üstüne dedirtebilme, hırs ve arzusudur. Bu tür geçici imkanları bulunmaz nimet olarak gören kimseler, bitip tükenmeyen ebedi ve emsalsiz nimetleri göremeyenlerdir. Sevilip takdir edilmek güzel bir şey olmakla beraber, şan ve şöhret sahibi olmaya çalışmak tehlikelidir. Şu zat ne alim adam, ne dindar kişi, ne zahit Müslüman, ne mütevazi insan, ne kadar güzel konuşan bir hatip dedirtmeye, eli öpülen, duası alınan muhterem bir kişi olmaya çalışmak da bir tür makam ve mevki hırsı, korkunç bir riyakarlıktır. İslam büyükleri şöhret sahibi olmayı bir tür afet saymışlardır. Bizim Veysel Karani diye andığımız Yemenli Üveys el-Karani Hazretlerinin hali konumuzun en güzel misalidir. Resul-i Ekrem Efendimiz Hazreti Ömer'e ve diğer sahabilere Üveys'i bazı özellikleriyle tanıtarak onun tabi'in neslinin en hayırlısı olduğunu söylemiş, Allah katındaki üstün yerini belirtmiş, onu görürlerse duasını almalarını tavsiye etmiştir. Üveys Medine'ye gelince Hazreti Ömer onu bulup duasını almıştı. Bu Allah adamı memleketine dönüp de Hazreti Peygamber'in onun hakkındaki övgüsü herkes tarafından duyulunca memleketini bırakıp meçhul bir diyarın yolunu tutmuş, kendisini tanımayan kimselerin arasına karışmıştı. Biz et ve kemikten ibaret değiliz. Bizi biz yapan, hareketlerimize yön veren duygularımızdır. Bu duygular bizi imtihan etmek için verilmiştir. İslam ahlakının hedefi bu duyguları eğitmektir. Şayet onları eğitir, Allah'ın ve Resulullah'ın tavsiye buyurduğu kıvama getirirsek iyi mümin olabiliriz. Aksi halde kötü duyguların tesiri altında kalarak dünya ve ahiretimizi perişan edebiliriz. Dünyadaki biricik hedefimizin Müslümanca yaşamak ve ahiret azığı hazırlamak olduğunu hiç unutmamalıyız. Kalın sağlıcakla muhterem kardeşlerim.